Körler Üzerine Türkü. Bir yaz akşamı şehrin dış mahallelerinde, yağmurun yumrudar sokaklarında, eskiliklerinden yarı harap olmuş küçücük evlerin arasında serseri serseri dolaşırken bir meyhanenin açık kapısından içeriye bir göz attım. Meyhane kalabalık olduğu halde herkesin sessizce oturuşu beni şaşırttı. Meyhaneyi, eğri döşemeli ve sarkık tavanlı küçük odayı şöylece bir gözden geçirdim. Alacakaranlıkta saçları darmadağınık başlar, kemersiz gömlekler, çıplak ayaklar ya da eski püskü yırtık pabuçlar fark edebildim. Köşede bir masanın çevresinde sıkışık bir küme halinde 5-6 kişinin oturmakta olduğunu gördüm. İçlerinden biri boğuk ve kısık bir sesle, "Bizim taraflarda öyle kavak ağaçları var ki," diyordum, "sizinkilere hiç benzemez. Dümdüz. Hani şu Meryem Ana kandili önündeki mum gibi." Kapının eşiğinden adımımı attım. İki kişi şöylece bana baktılar. Sonra yine sesin geldiği yana döndüler. Tezgahın arkasında oturmakta olan ihtiyar meyhaneci beni karşılamak üzere sessizce ayağa kalktı. Yavaşça bir şişe bira ısmarladım. "Bizim taraflarda her şey başka, her şey sevimlidir. Yalnız yoksulluk tıpkı buradaki gibidir." Bir başkası başka bir sesle, "O her yerde birdir," dedi. Pencerenin yanındaki masanın başına oturarak insanları ve bunların başı üzerinden kavaklardan söz edenin yüzünü incelemeye koyuldum. Ben de kavak ağaçlarını severim. Başlarını öylesine dümdüz, öylesine mağrur bir göğe kaldırışları vardır ki. Kavaklardan söz eden bir kadındı. Kadın biraz içkiliydi. Kalın dudakları iyi şeyler hatırlayan bir insanın mutlu ve hüzünlü gülümseyişiyle gülümsüyordu. İri yarı ve dolgun vücutlu olan bu kadın, kocaman göğsüyle masaya abanmış, gözlerini kapayarak ve kederli başını sallayarak konuşuyordu. "İnsana yurdu kadar hiçbir yer iyi olamaz." Bir başkası ince bir sesle, "Yoksul için ekmek neredeyse yurdu da oradadır," dedi. Kadının karşısında oturmakta olan adam bir kadeh vodka doldurarak kadına uzattı. "Ve iç," dedi. Bu uzun boylu, zayıf, siyah saçlı, kasketli bir adamdı. Sırtında yakası açık yırtık bir gömlek vardı. Gözleri iriydi. O bu iri gözlerle dört bir yanını telaşlı telaşlı süzüyor ve hiç durmadan siyah, sık, karmaşık sakalını sıvazlıyordu. Bunun yanı başında tıknaz, kızıl saçlı, burma bıyıklı, başı kayışlı biri oturuyordu. Bu herhalde bir fırıncı olsa gerekti. Kadının karşısında üçüncü olarak oturan ise Nüşka adlı bildik bir tenekeciydi. Nüşka iyice sarhoştu. Bulanık göz bebekleri üzerine ağır ağır düşen kirpikleri arasından kör gözlerle kadına bakarak uyukluyordu. Bazen oltaya yakalanmış bir balık gibi ağzını açıyor ve mırıldanıyordu. "Güvercinim, şarkı söyle, söyle canım." Geri kalan altı kişi sigara dumanlarının bulutları ve yarı karanlık içinde hayal meyal ayırt ediliyorlardı. Bunların hepsi de hareketsiz oturuyor, sessizce vodka ve bira içiyorlardı. Ancak zaman zaman bunlardan biri havaya bir kelime fırlatıyor, bu kelime sessizce bir kuş gibi odanın bir köşesinden öteki köşesine uçuyordu. Kadın anlatıyordu. "Panayır'a gidersin, bir de bakarsın ki körler şarkı söylüyor. Onların şarkılarını dinlemek öylesine hoş ki, çok hoş." Karşımda öteki pencerenin yanındaki masa başında yüzü Diyakos'a benzeyen bir adam oturuyordu. Uzun saçları omuzlarına ve biraz kamburca duran sırtına dökülmüştü. Bir demet halindeki kırmızı sakalı göğsünü bir yelpaze gibi örtmüştü. Saç yığını arasındaki yüzü çirkin denecek kadar küçük görünüyordu. Sırtında bumburuşuk siyah bir ceket ve yine bumburuşuk leke içinde kolalı bir gömlek vardı. Çözülmüş kravatının bir ucu sakalının altından görünüyordu. Sol gözü mor bir şişlikle örtülmüştü. Sağ gözüyle ise dik dik kadına bakıyordu. Bu adam birdenbire boğuk ve kükrer gibi bir sesle, "Ben orada bulundum," dedi ve kocaman elinin avucuyla masaya vurdu. Herkes ona baktı. Kadın da başını kaldırarak boynunu adamdan yana uzattı. Kiev'de, Beyaz Kilise'de ve şimdi artık adlarını bile hatırlayamadığım daha birçok şehirlerde bulundum. Bütün sözünü ettiğin şeyleri gördüm, biliyorum. Dinyeper, hey benim geniş Dinyeper'im, opera korosunda bulunduğum zaman bu şarkıyı söylerim. Sesi bir yeraltı gürlemesi halinde meyhaneyi dolduruyor, hava ile birlikte emredercesine insanın göğsüne doluyordu. Bu hazin, bu umutsuz sesten göğsüme bir ağırlık çöktü. Yanıma otur kadın, sana bira ikram edeyim. Esmer zayıf adam ayağa kalktı ve olmaz dedi, ona ben ikram ediyorum. Ne çıkar, hepsi bir. Ha sen ha ben, hepsi bir. Tenekeci, söyle bir şarkı söyle güvercinim diye inledi. Kadın tatlı bir bakışla gözü şiş adama baktı ve orada bulunduysanız dedi. Aptalın kalbi kırık bir su kabına benzer kadın. Orada hiçbir bilgi duramaz. Bunu İsa söylemiş. Sen şarkı söyleyebilir misin? Sana 20 kapik vereyim. Ağır bir davranışla pantolonunun ceplerini aramaya koyuldu. Gözleri telaşla etrafı süzen esmer adam küçümser ve öfkeli öfkeli bağırdı. Onun parasını senden başka verecekler de bulunur. Hepsi bir, hepsi bir, sen, ben, o. Biz hepimiz Kudüs'e giden çöldeki eşeğin fışkısı gibiyiz. Kızıl saçlı mucik korkutucu bir bakışla filozofa baktı. Cebinden kesesini çıkararak havada salladı, paralar şıngırdadı. Gördün mü dedi. Sonra tekrar keseyi cebine koydu. Kadın gözlerini kapadı ve başını sallayarak konuşmaya başladı. Ah, şimdiki gibi gözümün önündedir. Yol kenarına toprağın üzerine otururlar. Güneş beyinlerini yakar. Rüzgar üzerlerine toz yağdırır. Gözü şiş adam bir çekiçle vurur gibi, doğru, ben de hatırlıyorum dedi. Kadın sözlerini sürdürerek, halk bir tahta perde gibi onları sarmış. Onlar, işte bu körler, şarkı söylerler. Kadının kocaman göğsünden dolgun ve titrek bir ses koptu. Anacığım, opera korosunun eski şarkıcısı, doğru diye mırıldandı ve eliyle masaya vurdu. Siyah saçlı adam sinirli sinirli. Engel olmamanızı söylememe izin veriniz dedi. Ben de şarkıcıyım. Gerçi sesim sizinki gibi öküz sesi değildir. Ama yine de her zaman kendime güvenebilirim. Öküz sesli adam ağız dolusu bir aptal dedi. Bunda kızacak ne var? Hem sanki bilmiyor musun? Aptalın lafı yolda yük gibidir. Aptalın yüreği ağzında olduğu halde akıllının ağzı yüreğinde gizlidir. Kızıl saçlı köylü arkadaşıyla işaretleşmeye, dirseğiyle onun boş böğrünü dürtmeye başlamış ve gömleğinin kollarını sıvamaya koyulmuştu. Esmer zayıf adam ise dişlerini kilitlemiş, yumruklarını sıkmıştı. Ama bu sırada köşeden ince bir ses yükseldi. Efendi, eğer siz okumuş bir adamsanız, başkalarının tat almasına engel olmayınız. İyi sözler söylüyor ve küfrediyorsunuz. Doğrusu hiç de yakışık almıyor. Kadın gözlerini açtı, içini çekti ve yeniden gözlerini kapadı. Sonra başını arkaya atarak, bir elini göğsüne koydu ve tıpkı madeni bir borudan çıkar gibi alçak ama güçlü bir sesle şarkısına başladı. Oy zavallı körcüklere acıyınız. Biz çalışamıyoruz, gözlerimiz görmüyor. Meyhanedeki insanların hepsi de yatışmıştı. Esmer adam oturmuş bu tek düze ezgiye tempo tutmaya başlamıştı. Kızıl saçlı adamın yüzü ciddileşmişti. Önemli çevresine bakarak parmağını kaldırdı ve sus diye fısıldadı. Oysa bunun gereği de yoktu. Herkes güneşte ısınan güçsüz ihtiyarlar gibi hareketsiz oturuyorlardı. Ceketli adam boynunu uzattı, kulağını kadının sesine verdi ve kendinden geçerek dikkatle dinlemeye başladı. Alacakaranlıkta bir gözü sönmüş bir kömür gibi kocaman ve siyah görünüyor, öteki gözü ise küçücük, dikkatli ve canlı ışıldıyordu. Oy, biz Allah'ın ışığını bile görmüyoruz. Oy, parlak güneşi bile görmüyoruz. Oy, körcüklere merhamet ediniz. Şarkının bestesi bir hıçkırık gibi tek düzeydi. Onda belki de yalnız iki nota, ancak iki notacık vardı. Bu notalar Ezgi'nin içinde testere dişleri gibi sıralanmıştı. Ama bunların tek düze hareketinden şiddetli bir ağrı ile yüreği parçalayan bir müzik doğuyordu. Bize acıyınız Allah'ın kulları. Şarkının ahenginde güneşi görmek isteyen ama göremeyen ve umutsuzca başını sallayarak acı acı inleyen bir insanın dayanılmaz acısı gizliydi. Oy, nereye gitsek hep karanlık. Kadının sesi karanlığın tutsağı olan bir insanın üzüntülü çığlığını çok güzel veriyordu. Şarkısının sözleri yuvarlakmış gibi görünüyor ve kendilerinde gizli olan duygunun gücünü ve acısını vermek için harcadıkları çabadan hastalıklı titreşiyorlardı. Meyhane sessizdi. Kadının güzel sesi bütün odayı dolduruyor. Meyhanede oturmakta olanları adeta bir katran tabakasıyla örtüyor ve geniş titrek bir sel halinde açık kapıdan sokağa akıyordu. Ben meyhanedekilerin eğilmiş başlarına, şarkı ve alacakaranlıkla örtülü vücutlarına, pencereye, göğe bakıyordum. Güneş batmıştı. Batıda gökyüzü kırmızı renklerle bezenmişti. Batan güneşin alevinde eriyen küçük bir bulut parçası kanatları açılmış kocaman bir kuşu andırıyordu. Ufkun erguvani perdesi üzerinde siyah ağaçlar açıkça görünüyor, kuşa benzeyen bulut ise adeta bu ağaçların dallarına konuyormuş izlenimini veriyordu. Ova ıssız ve sessizdi. Yalnız saydam gölgeler yerlerde sürünüyor ve toprağın içine çok derinlere giren güneşin sağında ve solunda görünmez bir biçimde titreşiyordu. Kadının titrek, boğuk sesi testiyi dolduran bir su gibi beni dolduruyordu. Galiba başkaları da kendilerini hıçkırıklı bir ahenkle dopdolu hissediyorlardı. Herkes hareketsiz oturuyor, herkes susuyordu. Yalnız bir kez sarhoş Nüşka'nın kısık sesi duyuldu. Bu kadın neye uluyor? Ama bu ses tıpkı derin bir ırmağa atılan ve düşüşünde çıkan ses bile duyulmayan bir taş gibi şarkının içinde boğulup kayboldu. Oy Allah'ın kutsal anası! Oy, bizi niçin cezalandırdın? Kadın başını sallayarak şarkısına tempo tutuyordu. Dua eder gibi bir hali vardı. Göğsüne dayamış olduğu elinin parmaklarını yüreğinde gerili ve insanlarca görünmeyen tellere dokunuyormuş gibi kımıldatıyordu. Bir aralık başında kayış bulunan kızıl saçlı mujiğin elini kadına uzatarak önüne 5 kapik koyduğunu gördüm. Parayı koydu ve servos çıkardı. Kadın gözlerini açmadan el yordamıyla parayı buldu, parmaklarının arasına aldı, yavaşça onunla masaya vurdu ve yeniden parayı eski yerine bıraktı. Kızıl saçlı mucik içini döktü, kımıldadı, tekrar başını eğdi. Meyhanedeki karanlık gittikçe artıyor, körler üzerine olan türkünün gücü de gittikçe artıyordu. Bu türkü bende tuhaf, büyük ve korkunç duygular uyandırıyordu. Herkese acıyordum. Körlere de, gözü görenlere de, kendime de. Hayatta gördüğüm her şeye acıyordum. Benim de canım bir şarkı söylemek istiyordu. Batan güneşin gökteki kızıl yansımasına bakarak korku ile, acaba tekrar doğacak mı diye düşünüyordum. Yine tuhaf, daha başka düşünceler de kafamda doğuyordu. Bana öyle geliyordu ki düşünceler kadar hazin olan bu şarkı vücudumda titriyor ve ben bu şarkıdan başka hiçbir şey işitmiyordum. Bu şarkı çevresindeki her şeyi içine almış ve meyhanedeki bütün insanların ağlayışı halinde bir ses çıkarıyordu. İşte kadının sesine bir başka ses, onun sesinden daha boğuk bir ses karışmaya başladı. Bu ses yavaş, kelimesiz, sadece ezgilerle söylüyor ve uzak bir gök gürültüsünü andırıyordu. Bu alçak, bu bir oktavlık ses havada kadife bir şerit gibi uzanıyor ve bundan pencerelerin camları titriyordu. Kadının söylediği sözler bu sese dayanıyor, bunun üzerinde büyüyor ve bu ses kadının söylediği sözler için adeta bir taban ödevini görüyordu. Şimdi artık havada adeta iki boru uğulduyordu. Bunlardan biri büyüktü, ezgi için bir fon ödevini görüyordu. Ötekisi ise daha küçük olup ezgiyi hazin bir çığlıkla, acıklı kelimelerle belirtiyordu. Gözlerimiz kör, ruhumuz da kör, ağlamak için gözyaşımız da yok, oy! Havada o diye hazin bir ses yankısı uğuldadı. Bunu söyleyen şu bir gözü şiş, uzun saçlı adamdı. Masanın üzerine eğilmiş, boynunu da kadına uzatmıştı. Saçları yanaklarına düşüyor ve bütün yüzünü örtüyordu. Kravatının ucu havada sallanıyordu. Bu, adamın boynuna adeta bir ilmik geçirilmiş idi. Meyhanenin içinde, "İyi insanlar, merhamet ediniz!" dizesi acı acı yankılar yapıyordu. Esmer adam yumruğuyla masaya vurarak "Yeter be!" diye haykırdı. Gözü şiş adam "Sus!" diye ona karşılık verdi. Kadın bu iki bağırışı herhalde duymamış olacaktı. Gözlerini açmadan boyuna göğsündeki parmaklarını oynatıyor ve başını sallıyordu. "Allah'a inananlar bize yardım ediniz!" Yankı tekrarlıyordu. "Oo!" Yerimden kalktım, biranın parasını verdim ve artık tamamıyla kararan ve bana sıkıntı veren meyhaneden hızlı adımlarla caddeye çıktım. Oradan güneşin son kızıllıklarının henüz kaybolmadığı ve sessizliğin egemen olduğu kırlara doğru yürüdüm. Serin havayı büyük bir hırsla yutarak yürüyordum. Derin derin soluyarak gökyüzüne bakıyor, ilk çıkacak yıldızı bekliyordum. İşte önümde güneşin battığı yere kadar uzanan geniş dümdüz bir yol vardı. Yolun iki yanında adeta bir şeyler dinler gibi yaşlı ve hüzünlü kayın ağaçları sıralanmıştı. Üzerlerinde bir yaprak bile kımıldamıyordu. Bir gece kuşu havada sessizce uçup gitti. Bu kapkara kuş insanın ruhunda canlanan anılar gibi birdenbire görünüvermiş ve uzak karanlıklarda kaybolmuştu. Ben hep yürüyordum. Önümde güneşin son ışıkları yavaş yavaş sönüyor ve göğsümde "Gözlerimiz kör, ruhumuz da kör, Allah'a inananlar bize yardım ediniz." dizeleri boğuk yankılar yapıyordu. 1901